Ayrım 31.
Ölümü gözümüzü kırpmadan karşılayacağız. Ruslarla savaşta Almanlar yenilecek. Bir saat sonra öleceğimden ne kadar eminsem, buna da öyle inanıyorum. Fransa kurtulacak. Hoşça kal nene. Bu satırları neredeyse ezberlemişti ama yine de duygulanıyordu. Odayı aşınlamaya koyuldu. Tamam mı? Öyleyse ben gidiyorum. Kapıyı kilitledi. Garip bir yaşayışımız var. Bir hafta Margot ile bu küçük evde yaşadık. Gerçek adını, kim olduğunu bile bilemiyorum. Yalnız babasının öldürüldüğünden haberim var. O da benim kim olduğumu bilmiyor. Oysa bir yıl birlikte yaşamış gibiyiz. O kadar yakından tanıyoruz birbirimizi. Amma garip. Kapı vuruldu. İki hızlı, sonra hafif bir üçüncü vuruş. Yol çantasıyla yaşlı bir adam girdi içeri. Gerçek bir Alman gibi tam saatinde geliyorsun Jack. Komşun amma da meraklı. Doktor siz misiniz diye sordu. Neyse ki Margot önceden haber vermişti. Radyoyu götürüyorum. Epey yüklü olacağım ama bir doktor için şaşıracak şey değil. Tansiyonunu ölçüyorum. Artık burada yatamazsın. Karye sana yeni kimlik hazırladı mı? Hem de nasıl? Sağlık müfettişi kimlik kartı, Bert imzalı bir tavsiye mektubu, bir de güney bölgesine gitmek için resimli damgalı Almanlardan alınma izin kağıdı. Bir ay önce ne haltlar karıştırıyorlardı hatırlıyor musun? Çocuklar bile kağıtların sahte olduğunu fark edebilirdi. Şimdi ustalaştılar. Pepe ne alemde? İyidir. Birine gerek duyuyor musun? Benim mi? Yok. Ama Margot'un yerine bağlantıyı sağlayacak birini bul. Hastalığını bizden gizliyor. Korkunç krizler geçiriyor. Uzun süre dayanamaz. Bertie ile iş yürür mü dersin? Umarım. Ya senin grubun? Pepe? Sence en önemlisi nedir? Onu soracaktım. Bir subay. Hele bir Gestapo subayı daha iyi olur. Bu iş için insan harcamaya değer mi? Ha bir alçak fazla, ha bir alçak eksik. Aslında büyük önemi var. Fredo herifi Barbe istasyonunda temizlediğinde bütün Paris sözünü etti. Nanda bizimkiler rehinlerin öldürülmesine hemen karşılık verdiler. Yarbay Goss'u temizlemek az şey mi? Romantikleştiğimi sanma ama şu sıra büyük bir olay gerekli. Rusların karşılık vereceklerini ben biliyorum. Ama halkın bir şeyden haberi yok. Herkes canından bezmiş. Almanlar ortalığa sakin bir görünüş vermeye çalışıyorlar. Gazetelere bir göz atsana. Hayat yeniden başladı. Savaş öncesinin havası. Gürültülü bir olay şart. Herkes duysun. Anladın mı? Evet. Anladan faydalanabiliriz. Yalnız hazırlık döneminde. Ama tehlikeye atmaya gelmez. Ona gerek duyacağız. Kapı vuruldu. Ev sahibi hemen yattı. Yorganı üzerine çekti. Doktor kapıyı açtı. Yine o meraklı komşu kadındı gelen. Rahatsız etmiyorum ya. Doktor çok sevimli. İlk bakışta insana güven veriyor. Bana genç bir doktor baktı. Şarlatanın biriydi. Bay Şövalye'yi nasıl buluyorsunuz? Doktorluktan hiç anlamam ama Siyan Pelesenki zavallı kocama iyi gelirdi. Hemen rahatlatırdı. Güç bela dışarı çıkardılar kadını. Luke, hemen gitmelisin. Ben önden çıkar kadını oyalarım. Evet evet bakacağım. Muayene edeceğim söz. Yarın bana bir haber iletirsin tamam mı? Margot mu getirecek haberi? Hayır Polin. Hoşça kal Jack. Komşu kadını fazla üzme. Luke odaya göz gezdirdi. Başörtülü bir yaşlı kadın resmi, bozuk bir duvar saati, masanın üzerinde sosis kalıntıları, ilaçlar, tam polis romanlarındaki gibi. İşlemeci şövalye ile genç karısının hayatı böyle sona erdi. Birkaç dakika sonra terfi edecekti. Her şey ezberimde. Sağlık müfettişi Auguste Duro. 5 Şubat 1898'de Dubs vilayetine bağlı Morte'de doğdu. Babasının adı Henry Jacques. Öleli epey oluyor. Annesi Amélie Besançon'da yaşıyor. Dul, daha önce Simon Russa ile evliydi. 11 yaşındaki kızı Yvonne büyük annesinin yanında oturuyor. Daha ne kadar at? Meslek, hısım, karı ve çocuk değiştireceğiz bakalım. Bıyıklarını şişinerek vurdu, sahici gür bıyıklarını. Bu kır bıyıkları büyük özenle bırakmıştı. Onu tanınmaz hale getiren de bıyıklarıydı. Savaştan önce tanıdığı dostlarını bile yanıltıyordu. Yabancı, Luke adlı biriydi. Yalnız bir kahvede çalışan garson az kalsın başını derde sokuyordu bir keresinde. Sokakta görür görmez seslenmişti. Günaydın Bay Lejan. Epeydir görmüyoruz sizi. Lejan gerçekten şaşırdı. Yanılıyorsunuz. Benim adım Delambert. Bu garsonlar çok tehlikeli insanlar. İşleri gereği gördüklerini unutmuyorlar. Yürüyerek yola çıktı. Epey uzaktı gideceği yer. Bütün kenti geçmesi gerekiyordu. Metroda aramalar sıklaşmıştı. Kağıtları sağlamdı ama neden tehlikeye atılmalı? Ağır ağır yürüyor, sık sık duruyordu. Amma da yorgunum, rezalet. Kepenklerin, perdelerin, panjurların ardından hayat sürüp gidiyordu. Kahvelerle lokantalar tıklım tıklım doluydu. Metroteller, spikerler, orospular, polisler, herkes işin başındaydı. İşte genç kızı koluna takmış giden bir Alman. Bir başkası, herif Fransızca konuşuyor. Sinemaya mı gitmek istersin, tiyatroya mı? Öğrendiler dilimizi. Hep fazla bir şey bilmeleri de gerekli değil. Yüz sözcük kadarını bellemek yeter dert anlatmaya. Ya Fransızlar? Onlar da sözcükleri unutuyorlar. Herhalde insanın yapısı bu. Evinden atılsa, çırılçıplak bırakılsa, korkutulsa, rastgele bir köşe, yamalı bir don, bir sözle rahatlık ona yeter de artar. Ticaret yapılıyor, yemek yeniyor, öpüşülüyor. Esnemekten neredeyse çeneleri çıkacak. Hayır, Fransa'da insanların yaşadığını kanıtlamak gerek. Solcuların Chateaubriand'da nasıl öldürüldüğü gizlenebilir. Ama Fredo'nun kurşununu gizleyemezler. Pepe'yi tanıyorum. O sıra adı Pepe değildi. Bir şeyden korkusu yok bu çocuğun. Ne söylerse söylesinler, bizimkiler alınlarının akıyla çıktılar işin içinden. Eskiden isteyen partiye yazılır, ödeneğini verirdi. Şimdi durum değişik. Şimdi denetimi Gestapo yapıyor. Az sonra gidip Josette'i göreceğim. İnanılır gibi değil. Birbirimizi görmeyeli ne kadar oldu? Mayıs'ta gelmişti, sonra beni yakaladılar. Demek 19 ay. Jacques Paul'in kim olduğunu bilmiyor. Sabırsızlıktan ölüyorum, farkına bile varmadı. Toplama kampından Eylül'de kaçmıştı. Ormanda sararan yaprakların arasında gizlenerek ilerlemişti. Pek yakında bir yerlerde Almanların küfür ettiklerini duymuştu. Neyse ki köpekleri yoktu. Paris'e varması sağlandı, hemen işe koyuldu o da. Josette başka bölgedeydi. Karısının yaşadığını yeni öğrenmişti. Oğlundan da haber vardı. Limoges'daydı Paul. Paul çalışkan çocukları bir araya getirdi demişti Roger. Ne garip. Yakalandığında Paul daha küçücük bir oğlandı. Josette de çok yaşlanmış olmalı. Bu karşılaşmaya kendini hazırlamıştı. Yine de yüreği ezildi. Nasıl da bitkindi Josette. Saçları ağarmıştı. Ah kalleş hayat. Josette çocuk bakışlarıyla yalvarırcasına susuyordu kocasını. Bir şey söylemekten, gözlerini ayırmaktan, kımıldanmaktan korkuyordu. Yabancı bir odada karmakarışık eşyalar arasında karşı karşıya ayakta duruyorlardı. Biblolar, küçük vazolar, saten yastıklar. Ama bir şey gördükleri yoktu. Josette'in buz kesen elleri lojanınkileri hafif hafif sıkıyordu. Sonra Josette kocasına sokuldu, başını göğsüne dayadı. Eskiden mutlu günlerinde de böyle yapardı. O sıralar yabani, aşkla dolu garip bir kızdı Josette. Lojan alçak sesle durmadan tekrarlıyordu. Benim zavallı sevgilim. Henry, öksürüyorsun. Doğruyu söyle bana. Sana temiz çamaşır getirdim. İlacını da hiç almamışsındır. Lojan gülümsedi. Bir zamanlar insanlar kendilerine bakar, Britanya'ya gider, Ravel dinler, bulmaca çözerlerdi. Birbirimizi göreceğimizi sanmıyordum Josette. Ya sen? Nedenini bilmem ama ben görüşeceğimize inanmıştım. Paris'te kalacak mısın? Perşembeye kadar. Yarın bütün günü birlikte geçiririz. Şimdi gitsen iyi olur. Delay'ın orası daha emin. Burayı bilip bilmediklerini öğrenemedik. Lojan kendini toplamak istercesine başını salladı. Birden değişik bir sesle yaptığı işlerden söz açtı. Hazırlanan bildiriyi gördün mü? Yarın iki tane daha hazırlamam gerekiyor. Ben götürürüm onları, basarlar. Dihot tuzağa düştü. Ya Şarlet? Haberin yok mu? Sen denizde öldürüldü. Pito paçayı kurtardı. Ha, Robert'ı bulduk biliyor musun? Kimi? Robert'ı tanımıyor musun? Bertie ile birlikte Choisy'de çalışıyordu. Bertie ve Kiki yakalandılar. Robert kaçabildi. Onu da ele geçtiğini sanıyordum. Ne garip iş. Robert'ı gizleyen de Bertie'nin karısıymış. Sosyete dedikodularından haberin yok. Bertie'nin karısı Mado, Lancier'in kızı. Robert kendinden geçmiş. Mado'yu da çalıştırmamızı istiyor. Herhalde aşık oldu. Mado, Bertie'nin karısı mı? Lojan bir kahkaha attı. Kötü bir son. Dur bir dakika. Bize yardım etmek mi istiyormuş? Bu çok önemli. Josette, onunla konuşmalısın. Doğru olup olmadığını öğren. Bilmem ama içimden bir ses namuslu olduğunu söylüyor. Hoşça kal Josette. Yarın görüşürüz. Yine karanlık, ıslak sokaklarda yürüyordu. Sis kaplamıştı ortalığı. Orada kapalı perdelerin ardında başkalarının hayatları yine sürüp gidiyordu. Belki yapmacık ama yuvarlak masası, lambası, çocuklarıyla bir hayat işte. Yarın yine görecekti Josette'i. Konuşacak zamanları bile olmamıştı. Belki de göremezdi ama. Nereye gitmişti acaba? Şu sıralar aramalar epey çoğalmıştı. Gülümsedi. Ölümle saklambaç oynuyoruz durmadan. Birbirimizi görmemiz yetti. Yine kuşku doldu içime. Duygulanmanın sırası değil. Pepe'yi öne sürsem başka. Gençlere bir şey olursa insanın içi parçalanıyor. Oysa Josette'le ben hayatımızı yaşadık. Bertie çok iyi işletmeci. Aynı zamanda da demagog. Mado neden onunla evlendi anlamıyorum. Biraz kafadan kontak ama namuslu olduğunu insan hissediyor. Geceyi bomboş bir odada geçirdi. Açılır kapanır bir yatak, kafasız kolsuz bir terzi mankeni. Dalarken mankenin kımıldadığını, soluk aldığını, aman dilediğini gördü. Sonra derin, baygınlığı andıran bir uyku her şeyi yok etti. Bill Coster savaş muhabiri olarak Rusya'ya yollandığında çok sevindi. İşte ünlü olma fırsatı ayağına gelmişti. Fransa'da ünlü muhabirlerin sayısı çoktu. Hem sonra Fransa'nın dayanması ne kadar sürmüştü? İşi uzatmanın alemi yoktu. Ama birkaç haftada da savaş bitmezdi doğrusu. Rusya büyük bir ülkeydi. Bill okurlarını imzasına alıştıracak zamanı bulabilirdi. Olaylar umulmadık bir gelişme gösterdi ve Bill Kuybiçev'te takıldı kaldı. Günde 1000 kelimelik haber yollaması gerekiyordu ama neden söz edebilirdi? Yazı işleri müdürü şaşkınlık içinde haber üstüne haber iletiyor. Beni ödleyin biri mi sandı ne? Oysa malzeme bulsam kendimi tehlikeye atmaya hazırım. Ruslar hep aynı cevabı veriyorlar. Bekleyin. Muhabirler günün 24 saatini içmekle geçiriyorlar. Viski bulamadıkları için de dikiyorlar vodkayı. Kumar oynuyorlar, bahse giriyorlar. Buradan kışın mı tüymek gerekecek yoksa yaza doğru mu? New York'tayken Bill yazı işleri müdürüne Kızılların can çekişmesini yazacağım demişti. Rusya'nın yenilgisini önceden anlamak için insanın kain olması gerekmezdi. Joe Finlandiya'da uğradıkları başarısızlıkları bildirmişti. Bill de Fransa'da bulunmuştu. Alman ordusunun gücünü biliyordu. Rusya'ya vardığında şöyle düşündü. Sandığımdan da çabuk bitecek bu savaş. Eski bir otel odası gösterdiler ona. Banyo sanıp bir kapıyı aralamıştı. Tozdan uzun süre hapşırdı durdu. Lavabo bile yoktu odada. Herkes koridorun ucunda yıkanıyordu. Telefonla konuşma olanağı yoktu. Herkes aceleciydi. Herkes geç kalıyordu. Atlatıp duruyorlardı adamı. Almanların karşısında duramazlar. Açıkça belli oluyor. Ruslardan hoşlandı. İnsana yüksekten bakmayan, şakalaşmayı, gülmeyi bilen koca çocuklar. Sonra Ruslar müttefik sayılırlardı. Yine de durumu değiştirmiyordu bu. Nasıl olsa yenileceklerdi. Hem Rusların can çekişmesini yazmaya gelmişti. Yazacaklarını önceden bilmeyenler yalnız kötü gazetecilerdi. Bill Coster mesleğinde çok çabuk ilerlemişti. 10 yıl önce Atlanta'da kimsenin bilmediği bir muhabirdi. İstihbarat şefi onun yangın ya da hırsızlık olayları üzerine yazdığı haberleri ısrarla çöpe atardı. Davies & Co. bankasının iflas edişi adını duyurdu. Bill'in borsa oyunlarına katılan bir amcası vardı. İnsafsız biri sayardı Bill amcasını. Bana 10 dolar bile borç vermezdi derdi kendi kendine. Oysa kurtarıcısı amcası olmuştu. Davies'le ilgili bir yazı yaz demişti bile. Bana inan, bir ay sonra iflas bayrağını çekecek. Bütün Amerika birbirine girecek. Bill'in yazısı çıktı. Peter Davies'in sonu. Ardından da büyük bir New York gazetesinin muhabirliğine getirildi. Başkalarının felaketi yine işine yaradı. Paris'ten yolladığı Fransa'nın çöküşü başlıklı yazılar çok tutuldu. Bir başka gazeteyle de anlaştı. İyi para kazanıyordu. New York yakınlarında küçük bir ev aldı. Şimdi Kızılların can çekişmesini yazmalı ve zafere ulaşmalıydı. Rusların Almanları yenmesi onu daha çok sevindirirdi. Her şeyden önce Amerikalı değil miydi Bill? Almanlar Japonları kışkırtıyor, gemileri batırıyor, her yere egemen olmuşçasına kasılıyorlardı. Ruslar sevimliydiler. Yaşayışlarında en ufak bir konfor belirtisi yoktu. Garip insanlardı. Alışılmamış bir rejim yaratmamışlar mıydı? Hoşlarına gidiyorsa mesele yok. kendilerini ilgilendirir. Almanlar gibi Amerika'yı tehdit etmiyorlardı da. Kısa süre sonra yenileceklerdi ama yazık. Hem sonra bütün bunlar politikaydı. Bill başka şey seviyordu. Örneğin dostlarıyla deniz kıyısına gitmek, şakalaşmak, soğuk fıkralar anlatmak gibi. Bill Coster'ın eğlenmeyi sevdiğini bilmeyen yoktu. Ama iş hayatında herkesi atlatmak gerekiyordu. Kuybiçef'te canının sıkılması da bu yüzdendi. Şimdi de yine bu yüzden seviniyordu. Akıl almaz bir fırsat çıkmıştı karşısına. Cepheye gitmesine izin verilmişti. Sam kıskançlıktan tırnaklarını kemiriyordu herhalde. Uçak epey alçaktan uçuyordu. Karla kaplı kulübelerin damlarına takılacaktı neredeyse. Bill karla kaplı kulübelere bile gülümsüyordu. Cepheye gitmeme neden izin verdiler? İnsan bu Rusları hiç anlamıyor. Başvurmaktan bile vazgeçmiştim. Birden telefon ettiler. Hazırlanın, gidiyorsunuz. Bir şey göstermeseler bile oyunu kazandım. Moskova cephesindeydim diye yazabilirim artık. 15 gün sonra Tahran'da olacağım. Heyecanlı, duygulu, etkileyici yazılar yollayabilirim. Son saatleri, son dakikaları anlatan yazılar. Bir cephede 3 gün kaldı. Kendisini kabul eden General Shebushev tarafından yemeğe davet edildi. Uzun süre dayanacağınıza inanıyor musunuz diye sordu Bill. Kaçmayı düşünmüyoruz. Bill hesapladı. Bütün bunları etkileyici sözlerle süsleyebilirdi. Trajik bir durum. Moskova önündeki son savaşlar, general açık yüzlü, saf ama yürekli, basit bir işçi olmalıydı eskiden. Derken bir Amerikalı geliyor, general ona şu açıklamayı yapıyor. Gerçek bir Rus'un yapması gerektiği gibi öleceğim. Çok dokunaklı bir yazı çıkacaktı ortaya. Kendi yarattığı sözlerle kendi duygulanıyordu. İştenlikle, generalim sağlığınıza içmek isterim dedi. Sanki başımızda az bela varmış gibi bir de bunlar gelip işimizi karıştırıyorlar. Benim derdim bana yetiyor. Sorarım sana, neden bu maskarayı bana yolluyorlar? Saygılı emir subayı başını önüne eğip sustu. Ateş eden bir batarya gösterdiler bile. Ardından da askerlerin ısındığı bir barınak. Düşman mevzilerinin göründüğü küçük bir tepeye çıkardılar. Kar ve çam ağaçlarından başka şey göremedi. Yine de Moskova'ya saldırmaya hazırlanan Almanları gördüğünü yazmaya karar verdi. Yığınla izlenim. Zorlu bir bombardıman altında bile kalmıştı. Sevinç içinde karlara uzanmış yatıyordu. Yanındaki subay korktu. Amerikalı ölürse al başına belayı. Ayağa kalktıklarında sordu. Çok üşüdünüz değil mi? Pek hoş bir iş değil. Bir cevap verdi. Yok canım, bana bir yazı daha kazandırdı bu bombardıman. Talihli adamım doğrusu. Sonunda hastaneye Krylov'un yanına götürdüler. Biri Bill'in yanındaki subaya Krylov'un ilginç bir adam olduğunu, azıcık İngilizce de bildiğini söylemişti. Bill koğuşa çabucak göz gezdirdi, hiç neden yokken yataklardan birinin çarşafını elledi. Çok iyi mal diye kükredi Krylov. Siz de yollamaya niyetliyseniz geri çevirmem hani. Bill hemen cevap verdi. Mutlaka yazacağım. Konuşmaya nereden gireceğini kestiremeden sustu. Bu doktor nedense onu ürkütüyordu. Amerikalıların yardım etmek istediklerini sanıyorum ama uzun süre gerekiyor. Yol uzun ve belalı. Yardım gecikebilir. Canım gelsinler de isterlerse yazın gelsinler. Güç ama biz sabrederiz. Gördüğüm kadarıyla çok iyimsersiniz. Şimdiye dek yalnız askerlerle konuştum. Hep kendi sorunlarıyla ilgileniyorlar. Bizimkiler de öyledir ya. Bir generalin ordusunun zaferine inanması gerektiğini anlıyorum. Mantık tersinin gerçekleşeceğini belirse bile zafere inanmak onun görevidir. Sizin iflah olmaz bir hastayı iyileştirmeye çalışmanız gibi. Lille yakınlarında Fransız generaliyle konuştum. Fransa için savaş daha yeni başladı dedi bana. Ertesi günde Almanlara teslim oldu. Siz bambaşka bir çevrenin adamısınız. Gerçeği at gözlüklerinden görmezsiniz. Size kalırsa savaş daha çok sürecek mi? Krylov kollarını açtı. Onu bilmem. Ben kulak boğaz burun uzmanıyım. Oysa size başka biri, bir kahin gerekli. Yok yok, açıkça söylemek gerekirse önceleri savaşın çabuk biteceğine inanıyordum. Şimdi kuşkuluyum. Sabretmek gerek. Bir yıl, iki yıl sürebilir. Bill not defterini bir kenara bıraktı. Şaşkın şaşkın baktı Krylov'un yüzüne. Gerçekten Moskova düştükten sonra da Rusların direnmesinin devam edeceğine inanıyor musunuz? Nerede direnecekler? Volga Irmağı'nın üzerinde mi? Gazetecinin sorusunu Dmitri Alekseyevich ancak şimdi anlamıştı. Kıpkırmızı kesildi ama kendine hakim oldu. Neden bu kadar sinirlendiğinizi anlamıyorum. Belki alışkın değilsiniz. Soğuklarınız nasıl? Soğuğa dayanmak için vodkanın üstüne yoktur. Şaşırıp kendinizi umutsuzluğa kaptırmayın. Gazetelerde yazıyorsunuz. Okumuş biri olmalısınız. Fransa ile bizim aramızda en ufak benzerlik yok. Almanlar orada eğlendiler. Oysa burada, bakın, gelin gelin de bakın. Billy yaralıların uzandığı yataklar boyunca sürükledi. Gözleri acıdan dışarı uğramış, donuk ya da pırıl pırıl bile bakıyorlardı. Gazeteci rahatsız oldu. Krylov durmadan homurdanıyordu. Bunlar sizin generaliniz gibi teslim olmadılar. Epey kargaşalık geçirdik, doğru. Almanlar ne kadar zamandan beri hazırlanıyorlardı savaşa? Ama şimdi dayanıyoruz. Sizi hiç anlayamadım. Başkanınız güzel bir konuşma yaptı. Müttefik sayılırız. Siz kalkmış neler söylüyorsunuz? Bereket ki bana rastladınız. Başka biri olsa alınabilirdi. Cenazeyi kaldırmak için henüz vakit çok erken. Onları yeneceğimize inanmıyorsunuz demek. Roller değişmişti. Şimdi cevap verme sırası Bill'deydi. Kendine karşı namuslu olmalı, yalan söylememeliydi. Bu doktor sinirine dokunuyordu doğrusu. Aynı zamanda da dürüstlüğünden ötürü ondan hoşlanıyordu. Eninde sonunda kaybedeceklerine inanıyorum. Rusya olaylar dizisinin bir halkası. Daha önce Polonya vardı, Fransa vardı. En kötüsünü düşünüyorum. Almanlar sizden sonra İngiltere'yi işgal edecekler. Yine de Amerika kalacak geriye. Bize bir şey yapamazlar. 10 yıl, 20 yıl çalışır, sonunda yeneriz onları. Bakışlarıyla yarı karanlık hastaneyi süzdü. Gözleri yine yaralılarınkiyle karşılaştı. Alçak sesle, sizi kurtaracağız dedi. Şu herife söylenmesi gerekeni söyleyememek ne kötü diye düşündü Krylov. Diplomasi güç iş. Ortalığı birbirine katmaktan korkuyorum. Hiç olmazsa bana çarşaf yollasalar. Elini gazeteciye uzattı. Hastalarla uğraşmak zorundayım. Sizin de sağ salim ülkenize dönmenizi dilerim. Yine de kendini tutamadı. Kimin kimi kurtaracağını da görürüz. Bill Tahran'dan 11 yazı yolladı. Krylov'la görüşmesinde uzun uzun anlatıyordu. Harika bir adam. Shakespeare'in dilini konuşan bir Rus ayısı. Neşter kullanmayı bilen bir mujik. Tabii bütün Ruslar gibi de mistik. Yenilginin kaçınılmazlığını fark ediyor, yine de zafere inanıyor. Ruslar Amerikalıların kahve ya da sigara içmesi kadar kolay inanıyorlar. Krylov'la konuşurken Rus bağnazlığının sırrını buldum. Hayatın her türlü sıkıntıya alıştırdığı bu insanlar ölümü göz kırpmadan karşılayabiliyorlar. Zorlu bir hayat yaşadıkları, belki de hiç yaşamadıkları için Doktor Krylov'la yaralıları acı çekmeden ölebilirler. Amerikalı gittikten sonra postayı getirdiler. Krylov'a karısından bir mektup vardı.